Bu derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak materyale, yani Müesser Yıldız imzalı makaleye bakıyoruz. Konumuz da Türkiye'deki bu PKK açılımı süreci etrafındaki tartışmalar.
Evet, özellikle kamuoyunda %75,9 gibi, yani çok yüksek bir destek olduğu iddiaları var bir yandan.
Aynen, bir yandan bu iddia var. Ama diğer yandan da makale bu iddiayla çelişiyor gibi görünen bazı olaylara hassasiyetlere işaret ediyor. İşte amacımız bu makalenin altını çizdiği noktaları, hissettiği çelişkileri biraz deşmek.
Evet, yani burada temel bir gerilim görüyoruz aslında. Hükümet bir terör bitti, her şey yolunda anlatısı sunuyor. Bu yüksek kamuoyu desteğini vurguluyor, %75,9.
Oldukça yüksek bir oran, evet.
Ama işte bu kaynak metin bazı tutarsızlıklar olduğunu veya özellikle şehitler, ulusal semboller gibi konularda hassasiyetlerin göz ardı edildiğini düşündüren örnekler veriyor.
Peki o zaman biraz daha somutlaştıralım bu iddiaları. Mesela hükümet yetkilileri sık sık şehitlere saygısızlık olmaz diyor ama makale bu söylemle pek de örtüşmeyen durumlar sıralıyor. 15 Temmuz mesela.
Evet, 15 Temmuz yıl dönümüyle ilgili ilginç bir nokta var. Hükümet biliyorsunuz daha önce BAE'yi suçlamıştı darbeyle ilgili olarak.
Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'ni.
Ama sonra, yıl dönümünden çok kısa bir süre sonra BAE devlet başkanını ağırlayıp anlaşmalar imzalıyorlar. Hatta hükümete yakın bir gazetede bunu stratejik ortaklık zirvesi diye manşet yapmış. Makale bunu bir çelişki gibi sunuyor.
Yani o hassas günde önceki suçlamalar unutuldu mu denmek isteniyor?
Aslında tam olarak öyle. Yani kaynak bu ani söylem değişikliğinin altını çiziyor, özellikle o tarihte olmasının. Kamuoyundaki algıyı sorguluyor biraz.
Anladım. Başka örnekler de var sanırım. Cengiz Topel mesela. Kıbrıs şehidi pilotumuz.
Evet, o da var. Makaleye göre DEM Partili Yüksekova Belediyesi Cengiz Topel'in adını bir caddeden kaldırmış, yerine de Sırı Süreyya Önder'in adını vermişler.
DEM Parti, yani Kürt meselesiyle ilgili politikalar yürüten parti.
Aynen. Kaynak diyor ki bu değişikliğe resmi düzeyde pek bir tepki gelmemiş ama mesela Sivas'ta BBP'li belediye başkanı tepki olarak başka bir caddeye Cengiz Topel adını vermiş. Böyle bir detay da var.
İlginç bir denge. Peki şehitlerle ilgili başka bir nokta? Var, evet. Uzman çavuş Önder Özen'in şehadetinin 40. günü mevlidi. İl protokolünden kimse katılmamış. Babasının sitemi aktarılıyor. Oğlum 40 günde unutuldu diye. Çok üzücü tabii bu.
Bir de yine çok hassas bir iddia var makalede. 12 askerimizin şehit düştüğü gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı ile görüşen DEM Partili heyetle açılımı konuştuğu iddia ediliyor. İşte yazar tüm bunları resmi söylemle bazı eylemler arasında bir boşluk olabileceği şeklinde yorumluyor.
Peki bir de öğretmenler vardı. Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz. PKK tarafından katledilmişlerdi. Onların anmalarıyla ilgili ne diyor makale?
Evet, orası da önemli. 8. ölüm yıl dönümleri Aybüke öğretmenin anma töreninde mesela geçen yıla göre daha az üst düzey katılım olduğu belirtilmiş ve bazı yetkililer örneğin Milli Eğitim Bakanı konuşmasında doğrudan PKK'yı kınamamış.
Kınamamış mı?
Yani makaleye göre öyle. İçişleri Bakanı hain teröristler demiş ama Milli Eğitim Bakanı'nın konuşmasında bu ifade yokmuş. Bu da geçen yılki törendeki Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir sloganlarıyla falan kıyaslanıyor. Hatta Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın törendeki o sert tepkisi, soysuzdur, lanet olsun gibi sözleri de aktarılmış.
Anlıyorum. Necmettin öğretmen için de benzer bir durum mu var?
Benzer gözlemler var, evet. Vali konuşmasında şehit ettiler demiş ama kimin ettiğini söylememiş. Milli Eğitim Bakanı yine PKK'ya da terör demeden anmış. Bu da mesela önceki yılın valisinin PKK'lı teröristler ifadesiyle karşılaştırılıyor.
Yani dilde bir yumuşama mı var deniyor. Makalenin iması o yönde. Hatta geçmişte hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin bu öğretmenleri anarken çok daha sert ifadeler kullandığını ama bu yıl sessiz kaldıklarını iddia ediyor. İşte soru şu, bu dildeki yumuşama kasıtlı mı ve açılım süreciyle bir ilgisi olabilir mi? Peki, sembollere geri dönersek, şu bayrak asma olayı, 11 Temmuz'da PKK'nın sembolik silah yaktığı iddiası vardı. Hemen ardından da Erdoğan her yere bayrak asın çağrısı yaptı.
Evet evet, kaynakta TSK, jandarma, emniyet dahil birçok kurumun bu çağrıya uyup bayrak astığını belirtiyor.
Peki bununla ilgili soru ne?
Türk bayrağı kanunu ve tüzüğü var. Bayraklar genellikle milli bayramlarda, özel günlerde ya da izinle asılır. Makale diyor ki PKK'nın bu sembolik silah yakması, böyle bir milli gün mü sayıldı da her yere bayrak asıldı?
Anladım. İşte tam bu noktada o en baştaki %75,9'luk kamuoyu desteğine dönüyoruz galiba.
Aynen öyle. Kaynak, Bahçeli'nin 2013'teki bir eleştirisini hatırlatıyor. Demiş ki o zaman, eğer anketlerde doğrudan sormazsanız, yani İmralı'yla PKK'yla görüşmeyi onaylıyor musunuz diye sormayıp da terör bitsin mi diye sorarsanız, tabii ki herkes evet der.
Yani genel istekle yöntemin onaylanması farklı şeyler.
Kesinlikle. Terörün bitmesini istemek başka, bunun hangi yolla, hangi şartlarla olacağını kabul etmek çok başka. İşte makale de buradan yola çıkarak gerçek kamuoyu görüşünü anlamak için daha net sorular sorulmalı diyor.
Ne gibi sorular mesela?
Şöyle sorular öneriyor kaynak. PKK liderini kurucu önder sayar mısınız? PKK'lılar affedilsin, siyasete girsin mi? Lozan yerine SEV mi gelsin? PKK devlete ortak olsun mu? Milletin dilin birliği bozulsun mu? Terörle mücadele edenlerden hesap sorulsun mu? Suriye'deki PKK yönetimini tanıyalım mı? Bunlar tabii çok daha direkt sorular. Evet, ve makaleye göre işte bu sorulara verilecek cevaplar o %75,9'luk orandan çok daha farklı bir tablo çizebilir. Yani terör bitsin desteği ile bu şartlığı kabul etme desteği aynı şey olmayabilir. Peki tüm bu aktardıklarımız bize ne anlatıyor? Kaynağın çizdiği resimde net bir gerilim var. Bir yanda hükümetin ilerleme ve yüksek destek anlatısı, diğer yanda yazarın işaret ettiği tutarlılık sorunları, hassasiyetlerin durumu ve açılımın içeriği hakkındaki belirsizlikler. Son olarak belki dinleyicilere de bir düşünce sorusu bırakabiliriz yine kaynağın perspektifinden yola çıkarak. Bu kadar karmaşık, bu kadar hassas siyasi süreçlerde kamuoyu desteği denen şey nasıl ölçülür, nasıl sunulur sizce? Ve daha da önemlisi bu makaledeki örnekler ve sorgulamalar ışığında gerçek bir çözüm sizin için ne ifade ediyor? Hangi koşulları içermeli? Üzerine düşünmeye değer sorular bunlar.